yaşadığımız
yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Hafta başındayız. İnşallah güzel bir hafta sonu tatili geçirmiş, yeni haftaya tazelenmiş, neşelenmiş, huzurla dolmuş bir şekilde başlamışsınızdır. Evet, yeni haftanın şöyle bir özelliği de var tabii. Okullar açıldı bugün Türkiye'de. Sevgili dinleyicilerimiz, tüm öğrenci arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Minikler başlamıştı ama tüm öğrenci kardeşlerimiz bugün itibariyle yeniden okullu oldular. Güzel, hayırlı, uğurlu bir öğretim, eğitim yılı geçirmeleri temennisi. Hayatın seslerinden hepinize sevgi ve selamlarımızı ulaştırıyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de yine değerli konularımız ve konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Sizleri de yayınımıza bekliyoruz. Hafta içi her gün 15-16 saatleri arasında olduğu gibi. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımız 090-312-463-3419, 463-3421 telefon numaralarımız, elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, konuklarımıza sorularınızı yöneltebilir, bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Bekliyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında saatlerimiz 15.55'i gösterinceye dek sizlerle birlikte olacağız sevgili dinleyicilerimiz. Hemen bakalım bugün programda neler var. Lezzet hikayeleri köşemiz var. En sevdiğim köşelerden biri. Bugün Türkiye'de yeni yeni sevilmeye ve tüketilmeye başlayan tropikal bir meyveden, avokadodan bahsedeceğiz. Avokado yetiştiriciliği ve yan ürünleri hakkında avokado yetiştiricisi Zarife Uzar hanımefendiyle bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Ve sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alacağız. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın Türkiye Stajları programı üzerine YTB Türkiye Stajları sorumlusu Mehmet Kılıç'la stüdyomuzda söyleşeceğiz. Onun değerli bilgilerinden faydalanacağız. Güzel bir program olsun. Hepinizi bekliyoruz. Biz güzel bir müzikle merhaba diyoruz sizlere. Sonrasında da değerli konuğumuzla telefon bağlantısı kuruyoruz.
İki ceviz arar.
sana sana saçlarım. Akşam olsun söyleyeyim suçlarını.
Lezzet Hikayeleri.
Hayatın Sesleri'nde Lezzet Hikayeleri köşemizde sizlerleyiz sevgili dinleyicilerimiz. Bugün avokadoyu konuşacağız değerli konuğumuzla. Avokado yetiştiricisi Zarife Uzar telefon hattımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz Sayın Uzar.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar öncelikle.
Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Programı açarken dedim ya, Türkiye'de yeni yeni sevilmeye ve tüketilmeye başlayan tropikal bir meyve ama mutfaklardaki yerini de bayağı bir sağlamlaştırdı gibi görünüyor. Siz ne dersiniz?
Evet.
Avokado
değeri,
çünkü evet.
Değeri anlaşılmaya başlandı ülkemizde de. Yani biz de Antalya, Alanya olarak %80'ini karşılıyoruz bu talebi. Yani her türlü faydası var. Saymakla bitmez sağlığa faydaları, kanserlerle mücadelesi, hamilelere etkisi, özellikle diyet yapanların çok tercih ettiği bir meyve. Yani çok fazla kullanım alanları var. Biz de yetiştiricisi olarak yerli pazarda özellikle satış yapıyoruz.
Zarife Uzar Hanımefendi, şöyle diyeyim aslında, biz yeni yeni tanıyoruz ama hani siz nasıl bu meyveyle tanışıp da bunun yetiştiricisi olmaya karar verdiniz? İsterseniz oradan başlayalım.
10 yıl öncesi başladı kardeşimin merakıyla. Yani bir küçük bir bahçemiz var. 300 adet ağacımız var içinde. Çeşitli cinslerde avokadolarımız var. Yani 1970 yılında gelmiş ülkemize. Alanya'da, çoğunluğu zaten Alanya'da oluyor. Antalya, Akdeniz İklimini çok sevdiği için Alanya'da oluyor.
Sıcak seviyor değil mi?
Evet. Yani -4 derecenin altında hiçbir yerde olmuyor. Biz de bu yüzden çok şanslıyız Antalya, Alanya olarak. Yani en lezzetli ve güzel avokadoları burada yetiştirebiliyoruz.
Avokadoyu niye tercih ettiniz? Hani dediniz ya, kardeşimin ısrarıyla oldu diye.
O çok meraklıydı bu işe. Yani zaten yetiştiricilik de yapıyorduk biz. Avokadoyu denemek istedik. Güzel de meyve vermeye başladı. Ekildikten 3-4 yıl sonra zaten meyve vermeye başladı. Hani bir açık da var ülkemizde bu konuda, yetiştiricilik konusunda. O yüzden biz de buna yöneldik. Yani iyi de yapmışız, güzel dönüşler, talepler aldık.
Hı hı. Nasıl bir ağacı var? Meyve olarak o ilk başlangıç tohumundan yetiştirme kısmına kadar olan aşamayı biraz anlatır mısınız?
Tabii ki. Tohumdan yetiştiremiyoruz. Fidan olarak, aşılı fidanlardan diktik biz, öyle söyleyeyim. 7 metreye bir ağaç dikiyoruz. 6-7 metreyi buluyor ağaç boyları. 9 ay gibi bir olgunlaşma süreci var meyvenin. Yani cins cins bunlar. Ocak ayından Temmuz, Ağustos ayına kadar toplanabiliyor. Yani farklı hasat dönemleri var, farklı cinsleri.
Yılda iki kere mi meyve veriyor bir ağaç?
Bir ağaç 9 ayda olgunlaşıyor. Evet, ama cinsleri değişiyor. Mesela bir bahçede farklı çeşitlerde 3-4 tane ağaç olabiliyor. Yani bizimkinde şu an zutana var, fuerta, has, bacon, etincir. Yani bunların dönem dönem topluyoruz. Şu anki toplamamız gerekenler zutana ve fuerta. Yani bunları toplayacağız.
Hı hı.
Yani bunların hepsinin vitamin değeri aynı. Yani çok fazla vitamini, minerali var. Yani fakirin tereyağı diyebiliyorlar buna. Çok sağlıklı doğal yağlar olduğu için.
Hı hı.
Ülkemizde de özellikle şimdi sanayi, hamileler, diyet yapanlar, doktorlar, diyetisyenler çok fazla tavsiye etti. Çok fazla şu an tanınmaya başladı. Güzel oldu yani, artık eskisi gibi değil. Mesela yemeği bilmeyenler vardı. Mesela nasıl yeniyor, nerede tüketiliyor, bunları soruyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Hadi biz de soralım o zaman. Sayın Uzar, bize biraz anlatır mısınız? Hani o ilk topladıktan sonra o midemize geçen ne kadarki süre nasıl işliyor?
Şöyle söyleyeyim. Toplamak için biraz onun şartları var. Olgunlaşma şartları var. Dalıyla koparmak zorundayız ve tek tek zedelemeden kasaya koymak zorundayız. 7 derecedeki depolarda olgunlaşmaya bırakılıyor. Yani 7 ila 5 gün arası olgunlaşması tamamlanıyor. Yani,
ağaçta olgunlaşmıyor. Toplandıktan sonra mı olgunlaşması bekleniyor?
Evet, ağaçta olgunlaşmıyor. Yani biz olgunlaşmaya başladığını anlıyoruz zaten. Hani o koparma dal arasındaki sararmaya başlıyor. Biz topluyoruz onları, depolara bırakıyoruz 7 derecede. Yani onun bir hafta süresi oluyor olgunlaşmak için. Mesela çok erken olgunlaşmasını istiyorsanız, yemek istiyorsanız bir adet muz ya da elma ile kese kağıdında bekletebilirsiniz. Yani olgunlaşma sürecini hızlandırır.
Hı hı.
Diğerleri de yani serin ortamda saklayabilirsiniz. Onlar hemen olgunlaşmaz.
Hı hı. Bizim pazarlardan aldığımız, o marketlerden aldığımız o hani yeşil renkte görünen avokado, evet, kaç gün bekletilmiş olan oluyor genelde? Ne zaman hemen piyasaya sürülüyor?
Yani çok çabuk, raf ömrü çok kısa bir ürün. Yani ne kadar biz direkt topladığımız gibi piyasaya verebiliyoruz. Yani pazarımız var o konuda. Büyük marketler mesela, onlar hemen pazarımız var, verebiliyoruz. Yani 7 gün, bir 10 gün arası hemen tüketilmeli yani. Çok fazla beklemiyor, raf ömrü kısa.
Dolapta da çok fazla duramaz değil mi o zaman?
Yani evet, evet.
Kaç günde tüketilmesi gerekiyor en fazla?
En fazla yani... Bir mesela kestiğiniz zaman 2 günde tüketmek zorundasınız. Kesmeden saklamak istiyorsanız dolapta 3-4 günde kalabilir. Yani bunun olgunlaşma sürecini yavaşlatıyor soğuk hava.
Hı hı.
O yüzden buzdolabında biraz daha uzun durabilir.
Evet. O kesilme ve yenme aşamasından da biraz bahsedebilir miyiz? O dış kabuğu yenmiyor. O içindeki...
Yok, hayır. Olgunlaşmış avokadoyu anlamanız için zaten dışarıdan baskı uyguladığınız zaman hafif elinizin içine göçmesi lazım.
Hı hı.
Kestiğinizde de iç kısmındaki küçük bir zar vardır. Kabukla meyvenin arasında oranın siyaha dönmüş olması gerekiyor. Çekirdeğini çıkarıp mesela yarısını tüketmek istediğiniz zaman çekirdeğini çıkarıp zeytinyağı ve limonla streçleyip buzdolabına bırakabilirsiniz. Mesela yarısını yediniz, o size yetti. Diğer yarısı da buzdolabında bekleyebilir.
Hı hı.
Yani 2 gün ömrü var.
Evet. Peki avokadoyu nasıl tüketelim? Neler yapabiliriz? Hangi
salatasını
şekilde?
Salatasını yapabilirsiniz. Çok yaygın olarak bir sürü salata çeşidi var. Özellikle kitapları var bunların. Yani yüze aşkın yemek çeşidinde kullanıyorlar. Yani genellikle yağsız diyetleri tercih edenler salata olarak kullanıyorlar. Yani bebeklere püre olarak yapabiliyorlar, mama olarak yapabiliyorlar, muzla kiviyle karıştırabiliyorlar.
Yani bebekten tabii kastımız hani 2 yaşını geçmiş olması gibi,
evet,
bir yaş sınırı,
evet,
vardı mutlaka.
Ek gıdaya
başladıktan
zaman.
Sonra.
Evet, zaten doktorlar öneriyor, ek gıdaya başladıktan sonra çocuklar için çok faydalı, hamileler için, özellikle kanser türlerinden koruyor, Alzheimer hastalığından, yani bu açıdan çok faydalı.
O meyveyi sonuçta bir meyve, yani çiğ olarak da tüketilebilir. Hani dedik ya, salataya koyabiliriz diye. Çiğ olarak tüketmek istesek de herhangi bir sorun olmaz, yine o faydalarından edinebiliriz.
Yani istediğiniz şekilde tüketebilirsiniz. Mesela genellikle kesip limon sıkıp tüketiyorlar. Öyle de yapabilirsiniz. Her türlü yiyebilirsiniz. Yani illaki salata olmasına gerek yok. Mesela fırında da kullanabiliyorlar. Yumurta yapıp fırında da kullanabiliyorlar.
Fırında pişiriyorlar mı avokadoyu? Yani pişmiş olarak mı yeniyor?
Pişiriyorlar. İçine yumurta koyup fırında da pişirebiliyorlar. Yani yarım halinde kesip o çekirdeğin çıktığı kısma yumurta koyup da pişirebiliyorlar.
Evet, çok ilginç yani, aslında bunların hepsini öğrenmek lazım. Hani avokado deyip geçmemek lazım.
Evet, damak zevkinize göre değişiyor gerçekten. Hani herkese de hitap edebilir yani. Farklı tarifleri var.
Bir de yan ürünlerinden bahsedelim. Avokadonun kullanıldığı çok fazla alan var. Evet. Öyle değil mi?
Evet. Kozmetikte özellikle şampuan yapımında, bebek yağlarında çok fazla kullanıyorlar. Mesela çaylarda avokadonun çayını yapıyorlar. Çaylarda kullanıyorlar. Yani bu doğal yağ olduğu için yani insanlar her türlü faydalanıyor ki bu da çok güzel bir şey zaten. Ülkemize de Meksika'dan gelmiş, iyi ki gelmiş diyoruz.
İyi ki de yetiştirmişiz.
Evet, iyi ki de yetiştirmiş ve tanışmışız. İlk olarak hobi olarak başlamışlar ama yani çok da faydasını görünce yemeyen, sevmeyen insanların bile zamanla tükettikçe alıştığını ve sürekli yemek istediğini gördüm yani bunu da. Mesela ilk olarak bilmiyor kimse. Aa, bu ne? Ne işe yarıyor falan diye çok soru aldığımız oldu yani.
Yaprağının da işe yaradığını ve kullanıldığını duymuştum. Doğru
mudur? Evet. Böbrek taşı için kullandıklarını biliyoruz. Böbrek taşı düşürmekte kullanılıyor.
Bir de çok yağlı bir meyve olduğunu biliyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi.
Evet.
Bu yağı ayrıca hani avokado yağı, nasıl zeytinyağını, ayçiçek yağını kullanıyoruz. Bunun da avokado yağı olarak da kullanabiliyor muyuz yemeklerde?
Tabii ki. Onun da var. Yani avokado yağı da kullanılabiliyor. Ama yemek için olduğunu pek hani şey yapmadım ama avokado yağı ayrıyeten vücut için falan kullanılıyor yani.
Anladım.
Bakım olarak, cilt bakımı için falan kullanabilirsiniz.
Son olarak da şunu sorayım. Yetiştirme zorlukları muhakkak vardır ama hani biz böyle evimizde ya da balkonumuzda, terasımızda, bahçemizde yetiştirmek isteriz ya, öyle bir zevkimiz vardır.
Evet.
Türk hanımları olarak. Hani desek ki biz bunu evde, balkonda yetiştirebilir miyiz? Yetişir mi?
Şöyle söyleyeyim. Çekirdeğini mesela aldığınız avokadonun çekirdeğini 3 tane bu kürdan şişleri var. Onlardan 3 köşesine takıp yarısını suyun altında bırakırsanız o zaten çatlayıp çekirdekten fidan vermeye başlayacak. Küçük böyle fidan yetişecek. Parmak kalınlığına geldiği zaman da toprağa ekip aşılama yapmanız gerekiyor. Yani saksın meyvesi olarak olmaz ama hani parmak kalınlığına gelip aşılama yaptığınız zaman bahçenizde ekebilirsiniz. Olabilir. Bu aldığınız normal avokadonun çekirdeğinden yapabilirsiniz. Bunu deneyebilirsiniz.
Yani ev sıcaklık ortamı ona faydalı gelebilir.
4 derecenin üstü, evet. Yani 4 derecenin üstü her yerde olur. Yani soğuk olmayacak. Çünkü don ihtimali olduğu için meyve de donar, ağaç da zarar görür. Don ihtimali olmayan her yerde olur.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Zarif Hanım. Eksik olmayın verdiğiniz bilgiler için.
Ben teşekkür ederim. Heyecanımı mazur görün.
Estağfurullah. Ne demek. Çok memnun olduk biz.
Ben
avokadonun
ederim.
Faydasını çünkü biz de bilelim. Tüm dinleyicilerimize de ulaştıralım ki daha çok yayılsın. En azından vücuda olan faydaları daha öne çıksın.
Herkes tüketsin inşallah. Çok faydasından yararlansınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, avokado yetiştiriciliği ve yan ürünleri hakkında avokado yetiştiricisi Zarife Uzar hanımefendiyle telefonda konuştuk. Mucizevi bir meyve olduğu ifade ediliyor avokadonun. Tıpkı konuğumuzun ifade ettiği gibi çok yağlı bir meyve. Hani meyve deyince çoğu meyve neredeyse hiç yağ içermezken avokadodaki enerjinin %80'inin yağdan geldiği ifade ediliyor. Ve bir orta boy avokadonun yarısı yaklaşık 142 kaloriymiş ve bir tatlı kaşığı yağ denk gelecek kadar da yağ içeriyormuş. Ama yine konuğumuzun ifade ettiği gibi gerçekten çok faydalı. Diyetisyenlerimizin, doktorlarımızın çok önerdiği bir meyve. Şöyle sizlere faydalarından çok kısa bahsedeceğim. Özellikle avokado, hani pek alışkın olmadığımız bir meyve ama yemeklerin içinde yer almaya başladıktan sonra biz biraz daha araştırıyoruz artık bu konuyu. Hani vücuda hangi faydaları var diye. Kalp sağlığı için çok etkili olduğunu öğrendik. Tekli doymamış yağ asitlerinden zengin. Bu nedenle kötü kolesterol seviyesini düşürüyor, iyi kolesterol seviyesini artırıyormuş avokado. Tansiyonu dengeleyici özelliği var. Kan basıncını dengeleyen potasyumdan zengin, göz sağlığı için birebir beta karoten, rutein içeriyor. C, B, E ve K vitaminlerini diğer meyvelere göre daha yüksek oranda içerdiğini öğrendik. Ve çok önemsediğim bir nokta, serotonin, yani hani mutluluk hormonunu sentezlemeyi hep çok isteriz ya günlük yaşantımızda. İşte serotonin, yani mutluluk hormonunun sentezlenmesine de yardımcı oluyor avokado. Yağlı bir meyve olduğundan bahsettik ama sakın şöyle düşünmeyin, hani kiloyu artırıcı bir özelliği kesinlikle yok. Tam tersi, kiloyu dengeleyici bir özelliği olduğunu öğrendik. Tokluk hissini artırıyor çünkü. Kendinizi tok hissediyorsunuz ve diğer besinleri yemekten sizi biraz alıkoyuyor ve bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor. Demirden zengin olması nedeniyle demir eksikliğinin tedavisinde de yardımcı oluyor. Tıpkı konuğumuzun söylediği gibi salatalara, yemeklere, hatta makarnaya bile ilave edip rahatlıkla tüketebilirsiniz. Bizden hatırlatması diyelim. Bir müzik arası veririm. Sonrasında kaldığımız yerden hayatın seslerine devam edelim.
Nefesim yok bunun, verişi yok bunun, biliyoruz. artık şakası yok bunun. Artık yorgunum biliyorsun. Aldım nefesim yok bunun. Verişi yok bunun.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı YTB Türkiye Stajları sorumlusu YTB uzmanı Mehmet Kılıç stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz efendim geldiğiniz için. Çok güzel staj programları var sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerle buluşturmak istedik. Yurt dışında yaşayan değerli vatandaşlarımızın ve genç kardeşlerimizin çok ilgisini çekeceğini umduğumuz ve aslında şu anda yeni bir olay değil tabii ki, uzunca bir süredir devam eden bu stajların nasıl işlediğini değerli konuğumuzdan öğrenelim. Ama konumuza geçmeden önce Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı dediğimizde Türkiye'de genel olarak hangi işleri yapıyor bu başkanlık, o konuda değerlendirmenizi rica ederim.
Başkanlığımız aslında Türkiye'de neler yapıyor diye sordunuz ama biz Türkiye'den ziyade yurt dışında faaliyetler göstermekte olan bir kurumuz. Hı hı. Türkiye'de yani üç başlık altını toparlayacak olursak yaptığımız işlemleri, birincisi uluslararası öğrencilerimize verdiğimiz Türkiye bursları. Diğeri bizim kültürel coğrafyamızda, kültürel coğrafya olarak adlandırdığımız Osmanlı mirası coğrafyamızdaki topluluklarla yakın ilişkiler kurmamız ve son olarak da bugün üzerine belki biraz daha derinleşeceğimiz yurt dışı vatandaşlarımıza yönelik faaliyetlerimiz var. Başkanlığımız kurulduğu 2010 yılından bu yana bu çerçevede vatandaşlarımızın sorunlarına çözümler üretmek adına çeşitli projelere destekler veriyor ve bunun yanında başkanlık olarak birçok program düzenlemekteyiz. Hı hı. Elimizdeki verilere göre de yurt dışında yaklaşık 6,5 milyon vatandaşımız hepsini vatandaş olarak niteleyemesek de Türk yaşadığını biliyoruz. Bu 6,5 milyon Türk'ün yaklaşık yarısından fazlası 30 yaşın altında olan gençlerden oluşuyor. Ve bu gençlere de baktığımızda gençlerimizin neredeyse tamamının şu anda bulundukları ülkelerde doğduğunu görüyoruz. Bu çerçevede başkanlığımız yurt dışında yaşayan Türk toplumunun nüfusunu da dikkate alarak, yani bu kadar genç nüfus olduğu bir bölgeyi düşündüğümüzde Türkçe, Türk kültürü ile bağlarının kopmaması için gençlik çalışmalarına çok büyük önem veriyor. Çalışmalarımızda söz konusu kitlenin ülkemizle olan bağlarının güçlendirilmesi, anavatan bilincinin kazandırılması, Türkçe öğrenimlerinin desteklenmesi öncelikli hedeflerimiz arasında yer almakta. Bu hedeflere ulaşabilmek için de başta da söylediğim gibi 2011 yılından bu yana çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla birçok projeler yürütmenin yanında 2013 yılından bu yana da kendimiz özel dizayn ettiğimiz programları gençlerimize, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza sunmaktayız. 2013-15 yıllarında tek tek çeşitli programlarımız başlamıştı. Bunlardan Türkiye stajları hakkında da biraz daha detaylı bir şekilde konuşuruz. Ancak 2017 yılında sayısı gittikçe arttığı için onları bir düzen içerisinde gençlerimize sunmak maksadıyla kültürel hareketlilik programları şemsiyesi altında hepsini toplamış bulunmaktayız. Nedir bu programlarımız? Bunlardan bir tanesi Evliya Çelebi Anadolu Kültür Gezileri programımız. Diğeri Diaspora Gençlik Akademisi programımız ki geçen Temmuz ayında sonuncusu, beşincisi ve sonuncusu gerçekleştirdik. Bir diğer programımız Gençlik Spor Bakanlığı ile beraber yürüttüğümüz gençlik kampları programımız. Ve bir diğeri de biraz sonra belki biraz daha detaylarını konuşacağımız Türkiye Stajları programımız.
O zaman konuşmaya başlayalım çünkü sanıyorum başvuru tarihleri de yaklaştı, öyle değil mi? Türkiye Stajları programının hemen dinleyicilerimize belki not etmek isterler. Tarihlerinden bahsedelim, sonra detaylandıralım.
Aynen öyle, belki acelesi olan dinleyicilerimiz vardır. Aslında bu programımızı biz yıllık olarak planlıyoruz. Her Şubat ayında ilana çıkmaya çalışıyoruz. Şu anda da bir tanesi bu programlarımızdan birisi uygulamakta. Yani gençlerimiz şu an Türkiye'deler, Türkiye Stajları programı kapsamında. Ocak dönemimiz başvuruları devam ediyor. Aslında Şubat ayından itibaren başvurularını almaya başladık. Ocak dönemi için şu an başvurularımız devam ediyor ve 31 Ekim'e kadar başvuru ytb.gov.tr üzerinden gençlerimiz başvuruda bulunabilirler.
Hemen tekrar edelim. Başvuru.ytb.gov.tr
31 Ekim'e kadar.
31 Ekim'e kadar. Peki bu yurt dışı stajlarından dinleyicilerimiz ne elde edecekler ya da nasıl bir staj sistemi? Bu sistemi de öğrenelim sizden.
Öncelikle şunu söyleyeyim. Nedir? YTB Türkiye stajları dediğimizde ne zihnimizde canlanması gerekiyor? YTB Türkiye stajları 4 haftalık bir programdır. Başvuru yurt dışında lise okumuş, üniversitesini halen orada okumakta veya henüz mezun olmuş gençlerimizin başvurduğu bir programdır.
Hangi yılda okuduğu fark etmiyor değil mi?
Yaş sınırımız var ama yani üniversite lisansı veya yüksek lisansı hangi yılda okuduğu fark etmiyor. Türkiye stajları kapsamında gençlerimiz Türkiye'deki kamu kurumlarını tanıma fırsatı buluyorlar. Türkiye'deki bu programda mesela 18 farklı kamu kurumunda gençlerimiz staj yapmakta. Yani özetle şunu diyebiliriz staj programı için. Gençlerimizi Türkiye'deki kamu kurumlarıyla buluşturan bir program. Ve içerisinde TRT'nin de olduğu birçok kamu kurumunun katkısıyla 2016'dan bu yana devam eden bir programımız.
Şu anda hani stajlar devam ediyor dediniz ya, şu an evet. TRT'de var mı
evet,
arkadaşımız?
Evet, bir arkadaşımız da şu anda TRT'de stajını yapmaktadır.
Hangi ülkeden?
İsveç'ten.
İsveç'ten. Peki genç kardeşlerimiz bu stajı yapmak istedikleri zaman nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor? Başvurduktan sonra süreç nasıl işliyor?
Başvurunun ardından biz başvuruları toplu olarak bir ön değerlendirmeden geçiriyoruz. Bizim başvuru şartlarımız var. O şartlara uygun olan başvuruları ayıklıyoruz. Ardından gençlerimizle online mülakatlar gerçekleştiriyoruz. Yani bu mülakatları yapmaktaki maksadımız, bu programın çok fazla şartı yok. Yani şöyle bir akademik olarak başarılı olması şart. Ama yani şu alanda şunu yapmış olması diye bir program şartımız yok.
Spesifik bir şart
yok. Biz o mülakatlar sırasında Türkçe seviyelerini biraz görmeye çalışıyoruz. İlgi alanlarını biraz öğrenmeye çalışıyoruz. Türkiye'de hangi kamu kurumunda staj yapmasının onun ve Türkiye'deki kamu kurumu açısından daha faydalı olacağını görmeye çalışıyoruz bu mülakatlar vesilesiyle. Ardından bizim kendisi için uygun bulduğumuz kamu kurumuyla ismini paylaşıyoruz arkadaşımızın. O kamu kurumu da tabii ki bu tek taraflı bir program olmadığı için kamu kurumlarıyla da bu süreci
beraber götürmemiz
gerekiyor. Onlar da uygun bulduğu takdirde gencimize YTB Türkiye Stajları programına kabul edildiniz. Arzu ederseniz şu kamu kurumumuzda stajınızı yapmak üzere sizi davet ediyoruz diye bir kabul maili gönderiyoruz kendilerine.
İlgileri nasıl, hemen onu sorayım. Çünkü yurt dışında doğuyor, büyüyor ve orada okumaya devam ediyorlar. Ve Türkiye'de staj yapmak onlar için nasıl bir etki sağlıyor?
Yani şöyle söyleyeyim, bu 2016'da başladığımız program, bu yıl 3. yılımız ama program esaslı baktığımızda 5. dönemimiz. Her yıl yüzlerce başvuru alıyoruz. Gençlerimiz ülkesini tanımaya çok hevesli, istekli geliyorlar. Yüzlerce başvuru oluyor ancak program kontenjanları sebebiyle o kadar arkadaşımıza tabii olumlu cevap veremiyoruz. Ama bugüne kadar 500'e yakın gencimiz bu program kapsamında stajını gerçekleştirmiş durumda ülkemizde.
Bir dönemde kaç öğrenci kabul edilebiliyor?
Ortalama 80 ila 100. Şimdi bu programımız belki ondan da bahsedersek daha güzel olur. Staj için geliyorlar. Biz onları uygun bir yere konaklamaları için yerleştiriyoruz. program süresince farklı kültürel etkinlikler, eğitimler de oluyor. Bunun hı hı. için sayıyı biz alabildiğini arttıramıyoruz. Yani o eğitim düzenini, o kültürel programlardaki işte oralara arkadaşların gidip gelmesiyle alakalı lojistik meseleler dolayısıyla sayıyı çok fazla yükseltemiyoruz. Ortalama 80 ila 100 öğrencimizi kabul ediyoruz her döneme.
Yalnız 80 ila 100 öğrenci hepsi belli bir yerde konaklıyor.
Evet.
Gündüzleri staj yapıyorlar ama akşamlar onların.
Evet.
Çok harika bir kültürel alışverişin olduğu gözlemleniyor olmadı.
Kesinlikle. Zaten bu program sayesinde yani biz gençlerimizin ülkemizin bürokratik yapısını, işleyişini tanımaları, öğrenin gördükleri alanlarla ilgili olarak Türkiye'deki uygulamaları yerinde görmelerini istiyoruz. Bunun yanında farklı ülkelerde yaşayan akranlarıyla kendileri bir işbirliği, bir ağ oluşturmaları. Yani bu programlarımızı biz yıllardır yapıyoruz. Programın kendisinden çok daha ciddi etkilerini ardından görüyoruz. Çünkü bu grup hiçbir zaman dağılmıyor. Geçen bir programımıza katılmış olan gençlerin dünyanın farklı bir ülkesinde yani Avrupa'dan gençlerimiz ama çok farklı bir ülkede bir araya geldiklerini gördüm. Bizimle de paylaşıyorlar bu tür etkinliklerini. Hani dediğiniz gibi bunun sonrasındaki o kültürel etkileşim hem bizim açımızdan çok arzu edilen bir durum. Zaten isteğimiz o yönde. Hem gençler açısından da bulunmaz bir fırsat oluyor.
Evet ve bu stajların yalnızca aslında gençlere faydası olmuyor sizin anlattığınız kadarıyla. Kurumlara da
kesinlikle
faydası oluyor. O faydaları da isterseniz ya, dinleyicilerimize aktarın.
Başta başkanlık olarak biz sahada gençlerimizi belki 10-15 yıl belki bugünden itibaren paydaşlar olarak görüyoruz. Yani biz yarın oradaki diğer vatandaşlarımıza herkesin üniversite okuma şansı olmuyor. Diğer vatandaşlarımıza bir hizmet götürmek istediğimizde bu gençlerimizden biz faydalanmayı yani gönüllü olarak tabii ki onların da isteğiyle faydalanmayı çok arzu ediyoruz.
Seve faydalanılır
evet,
zaten.
Gençlerimizde zaten geldiklerinde ikinci, üçüncü veya dönerken bize sordukları da biz artık siz bize bu güzel imkanı yaşattınız. Biz artık sizin için ne yapabiliriz diye soruyorlar. Bu bizim açımızdan çok büyük bir katkı oluyor. Şu anda biz belki de binlerce, belki de değil binin üzerinde gencimiz bu tür programlara sadece stajlar değil diğerlerini de eklediğimizde katılan gencimiz var. Gittiğimizde dünyanın hangi ülkesine gidersek gidelim çalacak kapımız var. Oraya bir araya gelip bir burada Türk toplumunun sorunu nedir, nasıl çözümler üretebiliriz diye tartışabileceğimiz gruplarımız var. Bu bizim açımızdan faydası. Kamu kurumlarımız çok farklı ülkelerde, çok farklı eğitim sistemleri içerisinde yetişmiş gençlerle bir araya gelme şansı oluyor. Belki hani hep aynı işi aynı gözle yapmanın tek düzeliğinden kurtulup onların bakış açısıyla kamu kurumlarına bir şey kazandırma şansları oluyor. Bu da o kurumlarımız açısından çok güzel bir deneyim oluyor. O yüzden her yıl artan sayıda kamu kurumlarımızdan da bize
talep geliyor değil mi?
Kontenjan talepleri bize sunuyorlar sağ olsunlar.
Evet dinleyicilerimize o zaman başvuru şartlarını bir kez daha yineleyelim. Çünkü mutlaka dinleyen ve katılmak isteyen genç kardeşlerimiz vardır.
Tabii ki başvuru şartlarımız aslında çok fazla değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya kendi isteğiyle ayrılmışsa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına mavi kart sahibi olmak birinci şartımız. Bunun yanında yurt dışında yüksek lisans veya doktora eğitimine devam ediyor olması şartımız var.
Konusu önemli değil mi? Hangi
yok,
alanda
olduğunu? Yok, konusu önemli değil. Yalnız şöyle bir önem arz edebiliyor bazen. Okuduğu bölüm çok bilim staj yapabileceği kurumla eşleşemeyebiliyor. Yani bir bilgisayar mühendisini veya elektrik mühendisini doğrudan Türkiye'deki bir kamu kurumuna çünkü yönetim idari yerlerde stajlar gerçekleştiği için yerleştirme şansımız olmayabiliyor.
Evet.
Ama onun dışında bizim özelde bir şartım olmazsa olmaz bir şartımız yok. Bunun yanında orta öğretimini yani lise eğitimini de yurt dışında alması gerekiyor. Bu yılki programımız için yaş şartımız 1991-99'du. Bunu her yıl artı bir şeklinde revize ediyoruz. Bu kadar. Şartımız çok da fazla yok aslında.
Çok da şartımız yok. Evet. Başvuru tarihlerini ve internet adresimizi de yineleyelim.
Başvuru tarihlerimiz dediğim gibi her yıl yenileniyor. Bu yıl şu anda açık olan tek başvurumuz, aslında biz Güney Yarımküre'den başvurmayı düşünen arkadaşlarımız için açmıştık. Ancak Avrupa'dan da yine takvime uygun olan arkadaşlarımız başvurabilir. Ocak ayında program gerçekleşecek ve başvuru dönemi 31 Ekim'e kadar devam ediyor.
İnternet adresimizi de yineleyelim.
Başvuru ytb.gov.tr adresinden gençlerimiz başvurularını yapabilirler.
Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Şimdiden staj yapacak öğrenci kardeşlerimize de kolaylıklar ve başarılar diliyoruz ve aynı zamanda sizlere de.
Biz teşekkür ederiz. Bize bu programımızı bir yerde anlatabilme şansı verdiğiniz için çok sağ olun. İyi yayınlar dilerim.
Bizim için büyük bir mutluluk. Çünkü dediğiniz de çok güzel bir kültürel alışveriş oluyor ve biz de bu kültürel alışverişin bir parçası olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın Türkiye Stajları programı üzerine YTB Türkiye Stajları sorumlusu uzmanı Mehmet Kılıç'la görüştük. Bir müzik aramız var. Sonrasında hayat sesleri devam edecek.
Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Sevgilim sen olmasan yaşamak neye yarar? Sevgilim sen olmasan yaşamak neye yarar? Her gün seni düşünürüm, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Her gün seni düşünürüm, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Başkalarına bakma, bir gün beni unutup başkalarına bakma. Birazcık sevgin varsa beni yalnız bırakma. Birazcık sevgin varsa beni sensiz bırakma. Her gün seni düşünürüm, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Her gün seni düşünürüm, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım. Her gün seni düşünürüm, her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım.
Sözler ve düşler.
Hoş görmek ve affetmek. Hayata, çevreme, insanlara şöyle bir bakıyorum da. Güzelliklerden çok acı, öfke, nefret, sevgisizlik hakim oluyor gün geçtikçe sanki. Gazete okumak ya da haber bültenlerini dinlemek veya izlemek bile zor artık. Çünkü gün içinde karşılaştığımız aksaklıkların, aşmaya çalıştığımız sıkıntıların üzerine, bir de genellikle olumsuz gelişmelerin haberlerini almak ve bunlardan etkilenmemeye çalışmak hiç de kolay değil. Oysa acıları, öfkeyi, nefreti, sevgisizliği ve daha pek çok olumsuz duyguyu aşmanın bir yolu var. Hoş görmek ve affetmek. Aslında bir bakıma özgürlük de sağlar bireye hoş görmek ve affetmek. Çünkü bu iki eylemi sadece kelime dağarcığımızın birer parçası olmaktan çıkarıp hayatımızda uygulayabildiğimiz oranda kurtuluruz olumsuz sözcüklerin ve duyguların tutsağı olmaktan. Acıyı algılama ve yaşama biçimimiz, öfkelerimiz, nefretimiz ve hatta sevgisizliğimiz, hayattan zevk almamızı da, insanların ve hayatın güzel yanlarını görmemizi de engeller zira. Hem iyi ya da kötü kavramları ne insanlarda, ne nesnelerde, ne de kavramlarda ve olaylarda saf halde bulunmaz ki. Hayattaki herhangi bir gelişmeyi veya çevremizdeki insanları olumlu ya da olumsuz duygularla değerlendirirken nasıl baktığımız ve ne gördüğümüzdür belirleyici olan. Bir başka ifadeyle bir tür görünmez terazi vardır hepimizin zihninde ve o terazi yönlendirir duygularımızı. Bir olayın ya da bir kişinin olumlu gördüğümüz yönlerini o terazinin bir kefesine, olumsuz gördüğümüz yönlerini ise diğer kefesine koyarız değerlendirme sürecinde. Çoğu kez de farkında olmadığımız ve kendiliğinden işleyen bir süreçtir bu. Ama çoğu kez de farkındalığımızı sağlamak bizim elimizdedir. Kendimizi olayların ve insanların olumsuz yönlerini görmek üzerine programlamaktan vazgeçip, mümkün olduğu kadar olumlu yönlerini görmeye programlamak ilk adımı bu işin. Bu ilk adımı atmamıza destek olacak olumlu ipuçları bulamadığımız da olur elbette. O zaman da durmadan yakınarak sorunun bir parçası olmak yerine olumsuzlukların ne kadarını ve nasıl olumluya çevirebileceğimizi düşünerek çözümün bir parçası olmayı tercih edebiliriz. İkinci adıma gelince. İkinci adım, hayatı daha yaşanabilir, insanları daha katlanılabilir kıran hoşgörü ve affetmek kavramlarına dayanıyor. Değiştiremeyeceklerimiz için akıntıya kürek çekmektense, hayatı ve insanları biraz da kendi akışına bırakmak ve o akışı olduğu gibi kabullenemesek bile ona saygı duymak o kadar da zor olmasa gerek. Zaten bu uzun cümleyi hoşgörü sözcüğüyle ifade ediyoruz kısaca. Ya affetmek? Affetmek insanı yüzeysellikten kurtarıp derinleştiren bir tercih. Bu tercihi yapabilmek için öncelikle kendisini ruhsal ve zihinsel olarak hazır hissetmeli insan. Çünkü bir başkasının istemesiyle yapılamaz bu seçim. Es kaza yapılsa bile taşıma suyla dönmez değirmenin çarkları. Bu işte hatır gönül olmaz kısacası. Bir de ön koşulu kabul etmez affetmek. Yani şunu yaparsan ya da şu şöyle olursa pazarlığını kaldırmaz. Dolayısıyla affedilen affedene borçlanmaz. Ama affedeni rahatlatır ve özgürleştirir. Nasıl mı? Çoğu insan affetmenin muhatabını suçsuz ya da haklı bulduğu anlamına geleceğini sanır nedense. Oysa affetmek, geçmişteki olumsuz anıların tutsaklığından kurtulmak ve onların hayatımızı kontrol altında tutmasına son vermektir. Affetmek, affedileni sevmek, onunla konuşmak zorunda olmak ve ilişkiyi sürdürmek, onun beklentileri doğrultusunda davranmak, onu kucaklamak, onunla yaşanan olumsuzlukların verdiği zararları gidermek yönünde çabalamaktan vazgeçmek değildir. affetmek, duvarları kırgınlıkla örülü, pencereleri kızgınlık yaratan, parmaklıkları nefretten yapılmış bir manevi hapishaneden kurtulmaktır. Eski acıları, ait oldukları zamanlarda bırakabilme olgunluğuna sahip olmaktır. Kuşkusuz zor bir karardır. Ve sokak lambalarının asfaltı aydınlatan ışıkları aslında hem affetmeye hem de affedilmeye aday insanları aydınlatır. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nden bugünlük de bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM'de sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcımız Meltem Afşar, teknik yönetmenimiz Cihan Aydoğan ve ben Sezin Zor, yarın görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.